Ayrım 2.
Belki de yalnızca sert, kaba ifadesindendi. Bu zorba da kültüre düşkündü. Bir kitabı bitirmek üzereydi. Tavandaki iki parlak elektrik lambası yakılmıştı bile. Dışarıda hava kararmaktaydı. Akşam yemeklerini bekliyorlardı. ''Burada yaşlı bir adam var.'' diye Yefrem inatla konuştu. Kendisi aşağıdaki yatakta yarın ameliyat edilmeyi bekliyor. 1942 yılında ondan küçük bir tümör aldılar. Bir şeyi olmadığını, gidip keyfine bakmasını söylediler. Yefrem'in sözcükleri neşeliydi ama sesi ameliyat edilmiş bir kişinin sesiydi. 13 yıl geçti. Adam hastaneye filan unuttu. İçti, kadınlarla düşüp kalktı. Çapkın kuşun biridir, görürsün onu. Ama şimdi öyle bir kanser ki... Yefrem'in keyfine diyecek yoktu. Tümör öyle büyük ki adam ameliyat masasından dosdoğru morga gidebilir. Pekala, ameliyatların bu sıkıcı sonuçları üzerine konuşmak yeter. Pavel Nikolayeviç Yefrem'i elini sallayarak uzaklaştırdı. Arkasını döndü ama kendi sesini tanıyamamıştı. Kulaklarına öyle zayıf, öyle yakınmalı gelmişti ki... Herkes susmuştu. Karşı sırada pencerenin altında yatan, zayıf, kıvranan genç oturmaya, gerinmeye çalışınca Pavel Nikolayeviç olduğu yere sindi. Genç döndü, dizlerini göğsüne çekti. Rahat bir oturma şekli bulamayınca başını yastık yerine yatağın ayak ucuna koydu. Kısık bir sesle inliyordu ama mimikleri, kıvranmaları ne kadar acı çektiğini anlatıyordu. Pavel Nikolayeviç ondan öte tarafta dönüp ayaklarını terliklerinin içine soktu. İlgisizce karyolasının yanındaki içinde sımsıkı sarılmış yiyecek paketinin, üst çekmecede tuvalet eşyasının, elektrikli tıraş makinesinin durduğu küçük dolabın kapaklarını açıp kapayarak incelemeye başladı. Yefrem dolaşmasına devam ediyordu. Kollarını göğsünün üstünde kavuşturmuştu. Arada sırada acıyla titriyor, ısrabı bir ağıt ya da türkü tekrarıymış gibi mırıldanıyordu. ''Kötü durumdayız, kötü bir durum.'' Pavel Nikolayeviç'in arkasından hafif bir ses çıktı. Dikkatle döndü. Çünkü boynunun her hareketi acı veriyordu. Komşusu zorbanın bitirdiği kitabın kapağını kapadığını, kitabı büyük sert kaba elleri arasında evirip çevirdiğini gördü. Kitabın şimdiden solmaya başlamış koyu mavi cildi ve sırtı üzerinde yazarın imzası vardı. Ama Pavel Nikolayeviç adı çıkartamadı. Zorbaya sormak da istemedi. Komşusuna bir at takmıştı. Ahmak adam anlamına gelen Oglayet. Oglayet kitaba ters ters baktı. Bütün koğuşun duyması için yüksek sesle konuştu. Demka bu kitabı kitaplıktan kendisi almamış olsaydı bize bunu bile bile yolladıklarına yemin edebilirdim. ''Demka'dan ne haber, ne kitabı?'' diye sordu kapının yanında yatan genç. O da kitap okuyordu. Oglayet, Yefrem'in başının geniş ve düz arkasına baktı. Yefrem'in saçları uzun bir süreden beri kesilmediğinden sargıların üzerine kadar uzanmıştı. ''Bütün kenti de arasanız böyle bir balon bulamazsınız.'' dedi. Sonra Yefrem'in sert yüz hatlarına bakarak ''Yefrem'' dedi. ''Homurdanmayı kes, şu kitabı al, oku.'' Yefrem hemen durdu. Kitaba ilgisiz ilgisiz baktı. ''Niçin?'' ''Niçin okuyayım? Yakında hepimiz ölecek olduktan sonra.'' Oglayet'in yüzündeki yara izi seyirdi. ''İşte bu yüzden acele etmen gerekiyor ya, çünkü yakında öleceksin.'' Kitabı Yefrem'e uzattı. Ama Yefrem kıpırdamadı. ''Çok kalın, okumak istemiyorum.'' ''Derdin nedir, okuma yazma bilmiyor musun?'' ''İşe bak ki ben çok okumuş bir adamım. Gerekirse çok bilgili olmasını bilirim.'' Oglayet pencere pervazında kalem aradı. Kitabın firistini açtı, şöyle bir baktı, birçok adı işaretledi. ''Korkma, bu hikayeler kısa.'' diye mırıldandı. ''İşte sana birkaç tane seçtim. Bir dene. Hastasın. Her şeyden bıktın. Durmadan yakınıyorsun. Oku.'' Yefrem hiçbir şeyden korkmaz. Yefrem kitabı aldı, yatağın üstüne fırlattı. Akmatsan, genç bir Özbek, koğuşun en neşeli kişisi, tek bir koltuk değneğiyle kapıdan zıplaya zıplaya girdi. Bildirdi. ''Savaş için kaşıklarınızı hazırlayın.'' Sobanın yanındaki esmer hasta doğruldu. ''Yemek geliyor çocuklar.'' Beyaz giysili bir hizmetçi kız omuzlarının üzerinde kocaman bir tepsiyle göründü. Tepsiyi indirdi, önünde tutarak yatakların çevresinde dolaşmaya başladı. Pencerenin yanındaki ıstırap içindeki hastadan başka hepsi doğruldular, tabaklara uzandılar. Kendisininkini dudağının üzerinde hiçbir sargıya gizlenmemiş bir yara bulunan, iri kemikli kazakla paylaşan Demka'dan başka hepsinin birer küçük masası vardı. Şu anda Pavel Nikolayeviç'in hiç iştahı yoktu, evde pişmiş yiyeceğine bile. Üstelik kare şeklindeki sarı, pertemsi salçalı irmik helvasından ibaret yemeğin ve kirli, sapı iki yerden bükülmüş mat alüminyum kaşığın görünüşü bile ona acı acı nerede olduğunu, bu hastaneye yatmaya razı olmakla nasıl bir hata işlediğini hatırlatıyordu. Oysa inleyen adamdan başka hepsi iştahla yemeklerini yediler. Pavel Nikolayevich tabağı eline almadı. Tırnağıyla tabağın kenarına vurarak onu kime vereceğini kararlaştırmak için çevresine bakındı. Bazıları ona yan dönmüşlerdi, bazıları da arkalarını. Kapıdaki adam ona baktı. Pavel Nikolayevich, "Senin adın ne?" diye sordu. Sesini yükseltmeden herifi dinlemek zorundaydı. Kaşıklar gürültü yapıyordu ama adam kendisine hitap edildiğini anladı. İstekle karşılık verdi. "Proşka, yani Prokoli Semyonich. Al bunu." "Alırım, neden almayayım?" dedi Proşka, koyu bir Ukrayna şivesiyle. Geldi, tabağı aldı. "Teşekkürler." Çenesinin altındaki şişliği hisseden Pavel Nikolayevich birdenbire koğuşun en ağır hastalarından biri olduğunu anladı. 9 kişiden yalnızca biri, Yefrem Sargılı'ydı. Hem de tam Pavel Nikolayevich'i ameliyat edecekleri yer Sargılı'ydı. Yalnızca biri büyük bir ıstırap içindeydi. Yalnızca iri yarı, ondan bir yatak ötede yatan kazakta yara vardı. Genç Özbek koltuk değneğiyle yürüyordu ama değneğe dayanmıyordu bile. Diğerlerinin görünür bir şişlikleri, bozuklukları yoktu. Sağlıklı görünüyorlardı. Özellikle Proşka hastanede değil de bir tatil köyündeymiş gibi pembe pembeydi. Tabağını iştahla temizliyordu. Oglet'in yüzü solgundu ama rahatça gezinebiliyordu. Neşeli neşeli konuşuyordu. Hizmetçi kızı öyle heyecanla selamlamıştı ki Pavel Nikolayevich'in aklına onun numara yaptığı, ülkede hastalara parasız yemek verildiği için bundan yararlandığı geldi. Oysa Pavel Nikolayevich'in tümörünün şişliği başına vuruyor, sağ sola dönmesini engelliyor, her saat bir parça daha büyüyor, bu arada doktorlar zamanın geçip gitmesine hiç önem vermiyorlardı. Öğleden beri buradaydı ama onu muayene ya da tedavi etmeye, ilaç vermeye hiç kimse gelmemişti. Doktor Dontsova tedavinin kaçınılmaz olduğu gerekçesiyle onu buraya girmeye kandırmıştı. Doktor Dontsova son derece sorumsuz ve canicesine safsak davranmıştı. Rusanov ona güvenmiş, Moskova'ya telefon edeceği bir uçağa atlayıp oraya gideceği yerde bu pis, kalabalık, küf kokulu koğuşta değerli zamanını harcamıştı. Yaptığı hatayı anlaması, sinirlerini bozan gecikme, boynundaki tümörün yarattığı ruh çöküntüsünü daha da artırdı. Pavel Nikolayevich o hale geldi ki kaşıkların tabaklara sürtünmesinden çıkan tıkırtılara, demir karyolaların görünüşüne, kaba çarşaflara, duvarlara, elektrik ışığına ve hastalara dayanamaz oldu. Kendini bir tuzağa düşürülmüş gibi hissediyor, sabaha kadar kesin hiçbir davranışta bulunamayacağını anlıyordu. Yatağına uzandı. Öyle mutsuzdu ki evden getirdiği havluyla ışığı ve çevresindekileri görmemek için gözlerini kapattı. Dikkatini başka yana çekmek için kendini, evini düşünmeye, şimdi ailesinin ne yaptığını hayal etmeye verdi. Şu anda Yura trendeydi, hayata atılıyordu, mücadele etmeliydi. Kendini beğendirmesi çok önemliydi ama Yura bu işi hiç beceremezdi. Her şeyi alt üst eder, kendini küçük düşürürdü. Üniversitenin tatile girdiği dönemde Avieta Moskova'da kalmıştı. Gezip eğleniyor, tiyatroya gidiyor, dünyayı görüp tanıyor, neyin ne olduğunu öğreniyor, belki de yeni yeni ilişkiler kuruyordu. Bunlar mesleği için her şeyden daha önemliydi. Avieta artık üniversitenin son sınıfındaydı. Hayatta iyi bir başlangıç yapması gerekiyordu. Uzaklara erişen amaçları ve geniş bir kavrama gücü vardı. Gerçek bir gazeteciydi, çok zekiydi. Elbette Moskova'ya gitmesi gerekiyordu. Burada Avieta'nın kanatlarını açıp uçabileceği genişlikte bir alan yoktu. Ailedeki herkesten daha yetenekli, daha zekiydi. Pavel Nikolayevich kızının kendisinden daha parlak ve akıllı çıkmasına içtenlikle seviniyordu. Avieta yeteri kadar tecrübeli değildi ama her şeyi süratle kavrardı. Lavrik haylazın biriydi. Dersleri şöyle böyleydi ama spor alanında büyük bir yetenekti. Riga'ya yarışmaya yollanmış, oradaki bir otelde kalmıştı. Büyük bir adam gibi şimdiden araba kullanıyordu. Yardımcı Silahlı Kuvvetler Örgütü'nde direksiyon dersleri veriyorlardı. İkinci dörtte bir dönemde iki kırık not almıştı. Şimdi bunu düzeltmek zorundaydı. Maika okula sabahları gidiyordu. Şimdi eve dönmüş, belki de piyanosunun başına oturmuştu. Ailede piyano çalmasını ilk öğrenen Maika'ydı. Köpek Dushulbars holdeki halının üstünde yatıyordu. Geçen yıl boyunca Pavel Nikolayevich'in sağlığı için çok yararlıydı bu gezintiler. Şimdi bu işi Lavrik yapacaktı. Lavrik köpeği yanından gelip geçenlerin üzerine saldırtmaya, sonra da "korkmayın köpeği tutuyorum" demeye bayılırdı. Oysa birkaç gün içinde bu birbirine bağlı, iki küçük iki büyük çocuğu, son derece düzenli hayatları, hiçbir şey esirgemeden döşenmiş tertemiz evleri olan bu aile, tümerin öteki yanında yok olup gitmişti. Artık ne kadar kaygılanırlarsa kaygılansınlar, ne kadar ilgi gösterirlerse göstersinler, hatta ne kadar ağırlarlarsa ağırlasınlar, tümör Pavel Nikolayevich'i onlardan bir duvar gibi ayırıyordu. Şimdi tümörün öteki yanında Pavel Nikolayevich yapayalnızdı. Aile yuvasını düşünmek de onu rahatlatmadı. Bu kez Pavel Nikolayevich memleket sorunlarını düşünerek kendini meşgul etmeye çalıştı. En yüksek Sovyet toplantısı cumartesi günü başlıyordu. Şimdi bundan daha önemli bir şey yoktu. Bütçe kabul edilecekti. Yüz kızartıcı Paris anlaşmaları İtalyan, Fransız ve Batı Almanya parlamentolarında konuşulmaya devam ediyordu. Formosa boğazlarında silahlar konuşuyordu. Evden hastaneye gelmek için çıktığı sırada radyo endüstri üzerine uzun bir rapor veriyordu. Burada orada bir radyo bile yoktu, koridorda da. Ne parlak bir durumdu ya, hiç olmazsa Pravda gazetesinin düzenli gelmesini sağlamalıydı. Bugün uzun endüstri raporu, yarın et ve diğer canlı hayvan üretiminin artırılması üzerine bilgi verilecekti. Evet, ekonomi hızla gelişiyordu. Hükümette ve ekonomik bölümlerde büyük değişiklikler olacaktı. Pavel Nikolayevich bölgede ve eyalette yeniden örgütlenmelerin ne şekilde olacağını şimdiden hayal edebiliyordu. Bu yeniden örgütlenmeler onun için daima bir heyecan kaynağı olmuş, onu günlük işlerden kısa bir sürede olsa uzaklaştırmıştı. Memurlar birbirlerine telefon ediyorlar, buluşuyorlar, ihtimalleri tartışıyorlardı. Yeniden örgütlenme ne yöne giderse gitsin, bazen her şeyi alt üst etmesine rağmen Pavel Nikolayevich de dahil hiç kimse mevkini kaybetmiyor, aksine yükseliyorlardı. Daima böyle oluyordu. Bu düşünceler ne Pavel Nikolayevich'i oyaladı ne de maneviyatını güçlendirdi. Boynundaki basıncı hissediyordu, duygusuz sessiz tümör şişiyor, bütün dünyayı gölgeliyordu. Yine bütün bunlar, bütçe, Paris anlaşmaları, ağır endüstri ve canlı hayvan ürünleri şişliğin öteki yanındaydı. Pavel Nikolayevich diğer yanda yatıyordu, tek başına. Kulağına tatlı bir kadın sesi çalındı. Bugün Pavel Nikolayevich'i hiçbir şey neşelendiremezdi ama bu ses çok tatlıydı. Kadın, "Derecelere bakma zamanı," dediğinde sanki şekerleme dağıtacağını bildirir gibiydi. Rusanov yüzündeki havluyu kaldırdı. Dirseklerine dayanıp doğruldu. Ne zevk, gelen asık suratlı Esmer Maria değildi. Vücudu biçimli, zarif bir genç kadındı. Eşarbını üçgen şeklinde bağlamamış, doktorlarınki gibi kep takmıştı. Altın gibi saçları vardı. Pencere yanındaki genç adamın karyolasının yanına gelince neşeyle "Azovkin, Azovkin" diye seslendi. Azovkin öncekinden daha iki büklüm bir durumda yatıyordu. Yüzünü yatağa çaprazlama koymuştu. Yastığı karnına bastırmıştı. Çenesine bir köpek gibi şilteye gömmüştü. Karyolanın ayak ucundaki parmaklarından bir kafesteymiş gibi bakıyordu. Kasılmış yüzünde ıstırap dolu bir anlam belirdi. Bir kolu yere sarkmıştı. "Haydi kendini toparla," dedi hasta bakıcı. "Termometreyi kendin al, yeterince güçlüsün." Azorkin kolunu yerden kovayı kuyudan çıkarırmış gibi çekti, termometreyi aldı. Öyle zayıf, ıstırabına öyle gömülmüş ki 17 yaşından fazla olmadığına inanmak güçtü. Azorkin, "Zoya," diye yakardı. "Bana bir sıcak su şişesi ver." "Kendi kendinin düşmanısın Azovkin," dedi Zoya sert sert. "Sana sıcak su şişesi veriliyor ama şişeyi iğne yerine koyacağına midenin üzerine koyuyorsun." "O zaman kendimi daha iyi hissediyorum," diye Azovkin acınacak bir tavırla ısrar etti. Öyle yapmakla tümörü daha kötü hale getirdiğini söylediler. "Onkoloji koğuşunda sıcak su şişesi kullanılmaz. Yalnız senin için bir tane aldık. Ben de sana iğne yaptırtmam." Oysa Zoya artık onu dinlemiyordu. Oglet'in boş karyolasına vuruyordu. "Kostoglotov nerede?" diye sordu. "Nereden biliyorsun taktığım at ona nasıl da uymuş?" diye düşündü Pavel Nikolayevich. Kapıdaki Demka, "Sigara içmeye gitti," dedi. Hala kitap okuyordu. "Sigara içe içe mezara gidecek," diye Zoya homurdandı. Şu genç kızlar ne kadar narin oluyor. Pavel Nikolayevich Zoya'nın uzun kıvrımlı vücuduna, hafifçe patlak gözlerine zevkle, benliksiz bir hayranlıkla baktı. Sakinleştiğini hissetti. Zoya termometreyi gülümseyerek uzattı. Şişkinliğin bulunduğu yanda duruyordu. Ama gözünü hafifçe kırparak olsun dehşete kapıldığını ya da önceden böyle bir şey görmediğini belli etmedi. "Bana hiç ilaç yazılmadı mı?" diye sordu Rusanov. "Henüz yazılmadı," dedi Zoya özür diler gibi. "Ama neden? Doktorlar nerede?" "Evlerine gittiler." Zoya'ya kızamadı ama tedavi edilmediği için birinin suçlanması gerekiyordu. Sonra harekete geçmeliydi. Rusanov hareketsizlikten sorumsuz kişilerden nefret ederdi. Zoya derecesine bakmaya gelince sordu. Umumi telefon nerede? Oraya nasıl gidebilirim? Ne de olsa Ostapenko ile hemen şimdi konuşmaya karar verebilirdi. Telefon etmek düşüncesi bile Pavel Nikolayevich'in alışık olduğu dünyayı yeniden canlandırdı. Cesaretini de. Kendini bir kez daha bir savaşçı gibi hissediyordu. Derece 37 dedi Zoya gülümseyerek. Karyolanın ayak ucunda asılı duran derece kartına ilk işareti koydu. Telefon kayıt odasında ama şimdi oraya gidemezsiniz. Ayrı bir bölümde. Özür dilerim küçük hanım dedi Pavel Nikolayevich doğrularak sert bir sesle konuştu. Bir hastane nasıl telefonsuz olur? Ya bir şey olursa mesela bana? Dışarı koşar telefon ederiz dedi Zoya sükunetle. Ya hava fırtınalı yağmurlu olursa? Zoya öteki hastanın yaşlı özbeğin yanına gitmişti bile kartını işaretliyordu. Gündüzleri dışarı çıkmadan doğrudan doğruya telefona gideriz. Oysa o bölüme giden koridor şimdi kilitli. Zoya alımlı bir kadın olduğu kadar küstahtı da Pavel Nikolayevich'e daha fazla aldırış etmeden kazağın yanına gitti. Pavel Nikolayevich onun arkasından bakarak istemeye istemeye sesini yükseltti. O halde başka bir telefon olmalı, olmalı. Zoya var diye kazan karyolasının başından seslendi. O da başhekimin bürosunda. Öyle mi? Demka 36.9. Başhekimin bürosu kapalı. Nizamettin Bahramovich hiç hoşlanmaz. Akla yakındı bu. Elbette hiç kimse yokluğu sırasında bürosuna girilmesinden hoşlanmazdı. Ama hastanede durumu ayarlamaları gerekliydi. Bir an için dış dünyaya açılan kapı aralanmış, şimdi yeniden kapanmıştı. Çenesinin altındaki yumruk büyüklüğündeki şişlik yine bütün dünyayı ona kapamıştı. Pavel Nikolayevich'de bir sakatlık vardı. Tümörün daha çok büyüyüp büyümediğini kararlaştırmaya çalışmadı. Aynayı kaldırdı, evden getirdiği yiyecekten bir parça çıkarıp yedi. En sevimsiz iki kişi Yefrem'le Oglayet koğuşta değildiler. Dışarı çıkmışlardı. Pencere yanında yatan Azovkin başka bir şekilde kıvrılmıştı ama artık inlemiyordu. Diğerleri sessizdi, sayfaların çevrildiğini duyuyordu. Birkaçı uyumuştu. Artık uyumak Rusanov'un sırasıydı. Geceyi kısaltmak, düşünmemek için, sabahleyin doktorları bir güzel azarlamak için. Bornozunu bir kenara koydu. Çarşafla üzerine örttü. Türk havlusunu başının üzerine yerleştirdi. Uyumaya çalıştı. Oysa sessizlikte en küçük bir ses bile daha belirli ve daha sinir bozucuydu. Bir yerde birinin fısıldadığını duydu. Sanki kulağının dibinde konuşuluyor gibiydi. Yüzündeki havluyu yırtar gibi çekti. Boynunun acımaması için dikkatle doğruldu. Fısıldayarak konuşanın komşusu Özbek olduğunu anladı. Uzun boylu, zayıf, küçük, sivri sakallı, başına yıpranmış kahverengi başlık giymiş, Arap denecek kadar esmer bir adam. Elleri başının altında sırt üstü yatıyor, tavana bakıyor, fısıldıyordu. İhtiyar budala dua mı ediyordu? ''Hey aksakal!'' diye seslendi Rusanov. Sözcüğü saz şairi anlamında kullanmıştı. Parmağını ona doğru salladı. ''Kes! Beni rahatsız ediyorsun!'' Aksakal sustu. Rusanov tekrar yattı. Yüzünü örttü. Ama uyuyamıyordu. Şimdi onu uyutmayan şeyin tavandaki iyice gölgelendirilmemiş iki çıplak ampul olduğunu anlamıştı. Havlunun gerisinden bile ışığı fark ediyordu. Pavel Nikolayevich homurdandı. Bir kez daha dirseklerinin üzerinde yine tümörü rahatsız etmemeye çalışarak doğruldu. Proşka elektrik düzmesinin yakınındaki karyolasının başucunda duruyordu. Soyunmak üzereydi. ''Delikanlı ışığı söndür!'' diye emretti Pavel Nikolayevich. ''Sırası değil, henüz ilaçları getirmediler.'' dedi Proşka bozuk bir Rusçayla. Yine de elektrik düğmesine doğru uzanmıştı. Rusanov'un arkasından Oglayet, ''Işıkları söndür demekle ne kastediyorsun?'' diye atıldı. ''Kendine gel, koğuşta bir tek sen yoksun.'' Pavel Nikolayevich doğrulup oturdu, gözlüklerini taktı, sakınarak döndü, altındaki karyola gıcırdadı. ''Bana bak, daha nazik konuş.'' Kaba Oglayet çarpık yüzünü buruşturdu, alçak sesle karşılık verdi. ''Kendini bu kadar beğenme. Ben senin işçilerinden biri değilim.'' Pavel Nikolayevich ona utandırıcı bir bakışla baktı ama bunun Oglayet üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Rusanov resmi görüşmelere girişti. ''Pekala, niye ışık istiyorsun?'' ''Haddini bildirmek için.'' dedi Kostoglotov. Bu koğuşun havasını yeteri kadar içine çekmiş olmasına rağmen Pavel Nikolayevich nefes almakta güçlük çekti. Bu serseri derhal hastaneden atılmalı, işe konmalıydı. Oysa Pavel Nikolayevich'in harekete geçecek olanakları yoktu. Hastane yetkilileriyle Oglayet üzerine konuşmayı unutmamalıydı. Okumak ya da başka bir şey yapmak isterseniz koridora çıkabilirsiniz dedi Pavel Nikolayevich dürüstlükle. Niçin herkes için karar vermeyi kendi üzerinize alıyorsunuz? Burada çeşit çeşit hasta var. Aradaki farkları görmelisiniz. Bir başkası, onlar farkları görürler meraklanma dedi. Senin için göğüs kabartıcı bir ölüm ilanı yazarlar. Şu yıldan beri parti üyesi. Ama önce bizim hakkımızdan gelirler. Pavel Nikolayevich şimdiye kadar böyle bir serkeşlikle ne karşılaşmıştı ne de böyle bir şey hatırlıyordu. Bu konuda ne yapılması gerektiğini de düşünemiyordu. Kadın hasta bakıcıya yakınamazdı elbette. Şimdilik yapabileceği tek şey bu konuşmaya elinden geldiğince ağır başlılıkla son vermekti. Pavel Nikolayevich gözlüklerini çıkardı, yattı. Tekrar yüzünü havluyla örttü. Razı olup bu hastaneye geldiği için pişmanlık ve öfkeden çıldıracaktı. Yarın buradan çıkarsa geç kalmış sayılmazdı. Saati zamanın 9'a gelmek üzere olduğunu gösteriyordu. Evet, her şeyi sineği çekmeye karar vermişti. Er geç hepsi yatacaklardı. Oysa yatakların arasında yeniden kıpırtı, sarsıntı sesleri duyuldu. Koğuşa dönen Yefrem'in çıkardığı gürültüydü bu, elbette. Eski döşeme tahtaları Yefrem'in ayakları altında yaylanıp gıcırdıyor, sarsıntı yataktan yastıktan geçip Rusonov'a erişiyordu. Oysa Pavel Nikolayevich hiçbir şey söylememeye, dayanmaya karar vermişti. Halkımızda kabalık ne kadar derinlere kök salmıştı. Onlar oldukları yerde sonsuza dek tutan bu kalabalığın ağırlığıyla yeni topluma nasıl sokulabilirdi? Gece sonsuza kadar uzadı. Hasta bakıcı birine ilaç, diğerine pudra, bir üçüncüsüne ve dördüncüsüne iğne getirerek 1-2-3-4 kez geldi. Azorkin iğne yapılmaması için yakındı. İğne yerindeki şişliği indirmesi için sıcak su şişesi vermeleri için yalvardı. Yefrem aşağı yukarı durmamacasına gezindi. Akmatsan ile Proşka yattıkları yerden konuşmaya giriştiler. Koğuş ancak şimdi canlanmıştı. İçindekilerin hiçbir rahatsızlığı ya da üzüntüsü yok gibiydi. Demka bile yatıp uyumadı. Gelip Kostoglotov'un yatağına oturdu ve orada tam Pavel Nikolayevich'in kulağı dibinde konuşup durdular. Zaman buldukça okumaya çalışırım dedi Demka. Üniversiteye girmek isterdim. Güzel ama öğretimin seni daha yetenekli yapmayacağını hatırla. Ogleyet bu delikanlıya ne öğretiyordu? Daha yetenekli yapmak demekten kastın nedir? Söylediğimi kastediyorum. Ne yapar? Hayat. Demka bir an sustu. Sonra karşılık verdi. Seninle aynı düşüncede değilim. Birliğimizde bir komiser vardı. Daima şöyle söylerdi. Okula gitmek sizi daha akıllı yapmaz. Rütbe de öyle. Kişi apoletine bir yıldız taktı mı pek büyüyüp yükseldiğini sanır. Oysa yanlıştır bu, derdi. Okumayalım mı diyorsun? Aynı düşüncede değilim. Gidip okuyun tabii ama öğretimin sizi daha akıllı yapmayacağını hatırlayın. Peki ne yapar? Ne mi yapar? Gözlerinize güvenin. Kulaklarınıza inanmayın. Üniversitenin hangi bölümüne girmek istiyorsun Demka?